Ayrım 29. Sayfa 292. 11.53. Gorov gösterge ekranlarını endişeyle izliyordu. Çıkış bölmesi hazır dedi Zhukov. Kulaklıklarından duyduğu mesajı rapor ederek ve o anda ekranda da aynı bilgi belirdi. Dalgıç odasındaki işlemleri tamamlayın dedi Gorov. 11.54. Hava bacasında Rita güçlü pompalar odadaki suyu çekerken duvardaki tutunma kollarına sıkıca sarıldı. Maskesini çıkarmamıştı. Aynen tembih edildiği gibi. Dalış tankındaki gaz karışımlarını solumaya devam ediyordu. Odanın ortasında bir kapak açıldı. Genç bir Rus denizci belirdi. Utangaç bir ifadeyle gülümsedi. Bir parmağıyla işaret ederek onları çağırdı. Basınç odasının kontrol merkezine inen merdivenlerinden hızla inip hava bacasından ayrıldılar. Denizci tekrar merdivenleri tırmanarak iç kapağı kapattı, kilitledi. Hızla inerek kontrol panosuna döndü. Bir uğultuyla üst odaya tekrar su doldu. Patlayıcılarla yüklü, buzdan koskoca bir adanın tam geminin üzerinde bir karaltı gibi durduğunun farkında olan Rita, diğer arkadaşlarıyla birlikte yandaki basınç odasına geçti. 11.56. Harry tekrar denedi ve kapak yaylanarak açıldı. Franz ve Pete'nin içeri girmesini bekledi ve onları takip ettikten sonra içeriden kapağı kuvvetle çekti. Sırtları duvara dönük olarak oturdular. Saatine bakmak ihtiyacını bile hissetmedi. Sanki içinde çalışmakta olan bir uyarı saati patlamaya 4 dakika kaldığını ona söylüyordu. Tahliye delikleri açıldı ve pompalar bölmedeki suyu boşalttılar. 11.57. Paramparça olmanın eşiğinde bulunan buzdağı bir gölge gibi tepelerindeydi ve onlar altındayken parçalara ayrılırsa büyük bir ihtimalle gemi de hurdaya dönerdi. Ölüm öylesine çabuk gelirdi ki çığlık atmaya bile vakit bulamazlardı. Gorov tepedeki mikrofonu çekti. Manevra merkezini aradı ve makinelerin tam yol geri çalışması için emir verdi. Manevra merkezinin emri aldığını belirtmesinden bir dakika sonra gemi motor devrinin ani değişikliği karşısında sarsıldı. Gorov kumanda masasının kenarına doğru devrildi. Zhukov ise neredeyse düşüyordu. Tepedeki hoparlörden ses geldi. Manevra merkezinden kaptana. Motorlar tam yol geri. Dümeni ortala. Dümen ortada. Iceberg güneye doğru 9 deniz mili hızla sürükleniyordu. Denizaltı ise kuzeye doğru 10-12. Şimdi 15 deniz mili süratle 9 millik akıntı hızına karşı ilerliyordu. Sonuç olarak birbirlerinden uzaklaşmalarında etkin hız 15 deniz miliydi. Gorov bunun kendilerini kurtarmaya yetecek bir hız olup olmadığını bilmiyordu. Ama şu anda yapabileceklerinin en iyisiydi. Çünkü daha büyük bir hıza ulaşmak için patlamaya kadar geçecek süreden daha fazla bir zamana ihtiyaçları vardı. Buz tepede diye mesafe ölçüm görevlisi haber verdi. Buzulun ortasında bulunan ters tünel şeklindeki oyuğun altından ayrılmışlardı. 60 fit. Buz 60 fit üstümüzde. 11.58. Harry basınç odasına girdi ve Rita'nın yanına oturdu. El ele tutuşup Harry'nin saatine bakmaya başladılar. 11.59. Kontrol odasının ilgi odağı kumanda masasının tam arkasında duran 6 rakamlı saat göstergesiydi. Nikita Gorov her geçen saniye ile birlikte adamlarının yüzünde seyirmeler oluştuğunu seziyordu. 11.59-10. 11.59-11. Bu iş nasıl biterse bitsin dedi Emre Zhukov. Yine de oğluma Nikita adını vermiş olmaktan mutluyum. Ona bir budalanın adını vermiş olabilirsin. Fakat çok ilginç bir budalanın. Gorov güldü. 11.59-30. 11.59-31. İskandil cihazında görevli teknisyen, önümüz açık su, tepede buz yok diye haber verdi. Biri, buzulun altından çıktık dedi. Fakat henüz bulunduğu yerden uzaklaşmadık diye uyardı Gorov. Patlamak üzere olan buzulun saçılma alanı içindeydiler hala. 11.59-46. 11.59-47. Önümüz açık deniz, tepede buz yok. 11.59-49. Son 10 dakika içinde ikinci kez ikaz sireni öttü ve tepedeki ekranlardan birinde kırmızı renkli acil durum yazısı yanıp söndü. Gorov bir tuşa basarak ekranı değiştirdi ve gövdenin hasarlı bölgesinde bir başka torpido kovanının kısmen çöktüğünü gözledi. Ön taraftaki 4 numaralı torpido kovanının dış kapağı çöktü. Kovan tamamen suyla dolu. Gorov tepedeki bir mikrofonu aşağı çekerek bağırdı. Komutandan torpido odasına, yerinizi terk edin ve tüm su geçirmez kaportaları kilitleyin. Oh ulu tanrım dedi dinsiz Emil Zhukov. İç kapaklar dayanır dedi Gorov kendinden emin bir şekilde. Ama içinden bunun doğru olmasına dua ederek. 11.59.59 12.00.00 Kendinizi kollayın. Önümüz açık deniz. 12.00.03 Ne aksilik var? Hani patlama nerede? 12.00.07 Sarsıntı gemiye vurdu. Parçalanan iceberg'ten suya ve su boyunca ilerleyerek geminin gövdesine ulaşan patlama şaşılacak derecede hafif ve sanki uzaktaki bir gürültü gibiydi. Gorov patlamanın yarattığı şok dalgalarının yayılmasını bekledi. Ama böyle bir şey olmadı. Sonar görevlisi iceberg'in büyük parçalara ayrıldığını bildirdi. Ama Gorov ancak 12.12'ye doğru Sonar Ilya Pogodin'in yakınlarında tehlikeli büyüklükte bir buz parçası kaydedilmediği zaman emniyette olduklarına kanaat getirdi. Saata çıkalım. Kontrol merkezindeki mürettebattan hep birlikte bir sevinç çığlığı koptu. Sonra 1. 18 Ocak Dundee, İskoçya. Buzdan hapishaneden kurtuluşlarının üzerinden 2,5 gün geçtikten sonra öğle saatlerinden hemen önce İskoçya'ya vardılar. Uzun yıllar evvel babasıyla birlikte Çin ana kıtasından küçük bir botla kaçıp kurtulduklarından beri George Lynn suyun üzerinde de altında da olsa deniz seyahati yapmayı pek sevmezdi ve bir kez daha karaya ayak basmış olmaktan büyük bir rahatlık duydu. Hava Dundee'de bir kış mevsimi için ne sert ne de yumuşaktı. Basık gri gökyüzü iyice alçalmıştı ve yağacak gibiydi. Hava sıcaklığı -7 dereceydi. Kuzey denizinden soğuk bir rüzgar esiyor, Tay körfezi boyunca suyu kıpır kıpır ve çırpıntılı hale getiriyordu. Etki ve hikayesinin sonucunu bildirmek üzere dünyanın dört bir yanından 100'den fazla gazeteci Dundee'ye gelmişti. New York Times gazetesinden biri 24 saatten daha uzun bir süre önce dostça bir espri anlayışıyla şehre Dundee (parantez içinde Yaman Dandi) adını takmış ve bu ad çok tutmuştu. Belli ki gazeteciler kendi aralarında yaptıkları bitmez tükenmez sohbetlerde esas olaydan çok kemiklerini sızlatan soğuk hava hakkında konuşmuşlardı. Saat 12.30'da Pogodin'den indikten sonra yaklaşık bir saat kadar bu soğuk esinti altında beklemiş olmasına rağmen George, rüzgarın yüzündeki etkisinden hala mutluluk duyabiliyordu. Tertemiz kokuyordu ve denizaltının depolanmış havasından çok daha iyiydi. Donmaktan korkmaya gerektirecek kadar soğuk ya da sert de değildi ki. Bu da son birkaç aydır yaşadığı hava şartları yanında büyük bir gelişmeydi. Onu keklik sürüsü gibi izleyen bir yığın gazeteci arkasında olduğu halde iskelenin kenarında canlı hareketlerle bir aşağı bir yukarı yürürken bu gemi göze çok güzel gelen bir görüntü değil mi dedi. Tam arkasındaki iskeleye demirlemiş olan denizaltıda koskocaman bir Rus bayrağı ve adet olduğu gibi ondan bir parça daha küçük ölçülerdeki İskoç bayrağı dalgalanıyordu. Hepsi de mavi elbise ve lacivert renkli gemici ceketi giymiş olan 68 kişilik mürettebat tören denetlemesi için hazır ol vaziyette karşılıklı iki sıra halinde ana güvertede duruyordu. Nikita Gorov, Emil Zukov ve diğer subaylar üniformaları ve gri renkli pirinç düğmeli kışlık merasim paltoları içinde muhteşem görünüyorlardı. Geminin köprüsünde ve denizaltının rıhtıma bağlayan yolcu iskelesinde birkaç yüksek rütbeli yetkili de bulunuyordu. Kraliçenin hükümetinin bir temsilcisi, İngiltere'deki Rus büyükelçisi, büyükelçinin yardımcılarından ikisi, Dundee Belediye Başkanı, iki Birleşmiş Milletler temsilcisi ve Glasgow'daki Rus ticaret ateşeliğinden birkaç görevli. Fotoğrafçılardan biri George'dan rüzgardan aşılmış beton kazıklardan birinin yanında durup arka planda Ilya Pogodin olduğu halde poz vermesini istedi. George yüzünde kocaman bir gülümsemeyle bu isteği yerine getirdi. Bir gazeteci ona tüm dünyada gazetelerin ön sayfalarında yer alan bir kahraman olmanın nasıl bir duygu olduğunu sordu. Ben bir kahraman değilim dedi George hemen. Arkasındaki subayları ve mürettebatı işaret etmek için döndü. Burada kahraman olan onlar. 2. 20 Ocak Edgeway İstasyonu. O gece rüzgarın hızı son 5 gündür ilk defa azalmaya başlamıştı. Sabah olduğunda buz inecikleri haberleşme kulübesinin damına ve duvarlarına vurmayı kesmiş, yumuşak kar tanecikleri yine gökyüzünü doldurmuştu. Kuzey Atlantik'in uzak noktalarındaki şiddetli fırtına dinmeye başlamıştı. Aynı günün öğleden sonrasında saat 2'yi henüz geçtiği sırada Garnet Larson nihayet Birleşmiş Milletler'in Grönland'daki Tul askeri üssü ile temas kurabilmişti. Amerikalı telsiz görevlisi anında Edgeway projesinin bu kış için askıya alındığı konusundaki kararı bildirdi. Seni buzul kıtadan geri getirmemiz istendi. Tahmin ettikleri gibi hava düzelirse öbür gün seni almaya gelebiliriz. Bu süre binaları ve makineleri toparlayıp kapatman için yeterli olur mu? Evet çok bile dedi Gamut ama tanrı aşkına bu hiç dert değil. Diğerlerine ne oldu? Yaşıyorlar mı? Amerikalı utanmıştı. Oh affedersin. Tabii irtibatın kesildiğine göre biliyor olamazdın. İki gazetede verilen haberleri okuduktan sonra ona diğer bildiklerini de anlattı. Gamut 5 gündür yaşadığı sürekli gerginlikten sonra artık kutlama zamanının geldiğine karar verdi. Piposunu yaktı ve vodka şişesini açtı. 3. 25 Ocak Jamaika'daki Montego Körfezi'nden Paris, Fransa'ya gönderilen elektronik posta mesajı. Claude, Franz ve ben buraya 23 Ocak'ta vardık. Gelişimizden itibaren bir saat içinde hem bizi havaalanından buraya getiren taksi şoförü hem de otel komisi tarafından gerçek ötesi bir grup olarak nitelendirildik. Gerçeğin yarısını bile bilmiyorlar. Güneşe doyamıyorum. Ben bile yanık tenli oldum. Sanırım hayatımın kadınıyla tanıştım. Adı Majin. Franz Birber'da erkeklerin ve kadınların kalıplaşmış biçimde davranması gerektiğine inanmayan modern bir kadın tarafından tavlandı ve onun istediği zaman kapıyı kendisinin açmasına izin vermeyi öğrenmeye çalışıyor. Hiç de başarılı değil. Bazen bir kapı yüzünden kavga ediyorlar ama öğreniyor. Bu arada Claude, onun müthiş zeki olduğunu düşünen ve Fransız aksanına bayılan 28 yaşında bir sarışınla beraber. Mesleklerimizi değiştirip tropikal bir tatil yöresinde bar açma fikrini tartışıyoruz. Belki sen ve Rita da bizimle iş yapmayı düşünebilirsiniz. Bütün gün tembel tembel oturup içinde kağıttan yapılmış komik birer küçük şemsiye olan romlu içkilerimizi yuvarlarız. Donma tehlikesinden, tahrip gücü yüksek patlayıcılardan ve suyun altında psikopatlarla boğuşmaktan çok daha iyi olur bu. Burada karşılaştığımız en önemli sorun nem. Pete. 4. 26 Ocak Paris, Fransa. 5. George Oteli'ndeki dairelerinde yataklarının başucundaki buz kovasının içinde bir şişe Dom Perignon vardı. Birbirlerinin kollarındayken yataklarının yanında bir tıkırtı duyup yerlerinden sıçradıkları sırada birlikte eriyip tek vücut haline gelme anı dışında iki kişinin olabileceği kadar yakın duruyorlar ve Kuzey Kutup kıtasını bir kış mevsimi boyunca sıcak tutabilecek kadar ısı yayıyorlardı. Pogodin tarafından kurtuluşlarının üzerinden bir haftadan fazla geçtiği halde sinirleri hala çok gergindi. Harry fırlayarak oturdu. Rita'nın üzerinden yatağa düştü ve her ikisi de sesin geldiği tarafa baktılar. Ama odada yalnızdılar. Buz, dedi Rita. Buz mu? Evet, buz. Şampanya kovasında eriyerek yer değiştiren buz. Harry ayaklı gümüş kaplama kovaya baktı ve o anda buzlar yine oynadı. Buz, dedi Rita tekrar. Harry ona baktı. Rita gülümsedi. Harry güldü. Rita liseli bir kız gibi kıkırdadı ve Harry kahkahayı patlattı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler. Dandy. D-U-N-D-E-E. Dandy dandy. D-A-N-D-Y. D-U-N-D-E-E. G-L-A-S. G-O-W. Jamaica. C-A-M-A. İKA Montego MONTEGO Majin MAJEAN Kitabın sonu 17 Eylül 2008